Ayrım 13.
Sivil itaatsizlik çoğunlukla yaşanmakta olan tarihin alacakaranlığında geçer ve bu durum günün içinde yaşayan insanların politik, ahlaki bir değerlendirme yapmalarını zorlaştırır. Sınırları belirgin aktif direnişle ilgili değerlendirme yapmak çok daha kolaydır, hem de üzerinden zaman geçmesine gerek olmadan. Stammheim kararlarını, raf davası sanıklarıyla ilgili kararlar Ç.N. Bir halk mahkemesi, Hitler dönemi mahkemeleri halk mahkemesi, Volksgerichtshof diye adlandırılırlardı. Ç.N. Kararından prensip olarak neyin ayırdığını görmek için tarihsel bir dönemin geçmiş olması gerekmiyordu. Direniş eylemlerinin meşruiyeti de eylemcilerin motiflerinin ahlaki ciddiyetinden çıkarılamaz. Ulrike Meinhof'u Sophie Scholl'dan ayıran vicdansızlık değildi. Ama siyah gülün beyaz gülden, Ulrike Meinhof, RAF örgütü yöneticilerinden olduğu iddiasıyla ömür boyu hapse mahkum edilmiş, sonra da hapishanede diğer iki arkadaşıyla aynı gün ölü bulunmuştu. Olayın intihar mı, devletin işlediği bir cinayet mi olduğu tartışması hala devam etmektedir. Sophie Scholl, Alman faşizmine karşı Beyaz Gül adlı bir grup kurarak direniş eylemine girişen öğrenci, yakalanıp kardeşiyle birlikte idam edilmiştir. Beyaz Gül'le Sophie Scholl'un grubu, Siyah Gül'le anarşistlere gönderme yapılarak Baader-Meinhof grubu anlatılmaktadır. Ç.N. Dünya kadar farklı olduğu elle tutulur biçimde açıktı. Aktif direniş durumlarının sivil itaatsizlikle kıyaslanamayacak ölçüde bir kesinlikleri vardır. Bu belirsizlik iki tarafa da sorumluluklar yüklemektedir. Kuralları ihlal eden birey, titiz bir şekilde seçilen sansasyonel aracın duruma uygunluğunu eliter bir zihniyet ya da narsist güdülerden, yani bir küstahlıktan kaynaklanmadığını iyice tartmalıdır. Öte yandan devlet kesin tarihsel bir yargıdan uzak durmalı, bugün yasa dışı davranan ve belki yarın da haksız bir konumda olacak insanlara karşı saygıyı muhafaza etmelidir. Hukuk düzeninin varlığı ve anlamı toptan sorgulanmadığı için devletin yaptırım potansiyelini tüketmekten kaçınması daha mümkündür. Karşılıklı itidalin iki tarafta da eksik olduğu bir politik kültürde nelerin yaşanabileceğini milletvekili Şivalba Hot'un ön koşulları ve araçları üzerine iyice düşünülmemiş gösterisinin sonuçlarında daha da belirgin biçimde kan atma olayının yol açtığı hesapsız söz tufanında görmek mümkündür. Bu hikayede generalin arkaik madalyalı göğsü dışında kan kokan bir şey varsa o da iğrenç saldırı için atılan ceza çığlığıydı. Başarısız bir sivil direniş denemesine yönelik bu pervasız tepkiler daha beterinin olabileceği korkusunu yaratıyor. Bu tepkiler anayasaya konulan direniş hakkıyla direnişlerin denetimde olduğu gibi pozitif hukuk araçlarıyla gemlenemeyecek bir olguyu yasallaştırmayı savunan eleştirel hukukçuların çabalarını en azından anlaşılır kılıyor. Gerçekten de yasallaştırma için güzel gerekçeler öne sürülmekte. Kimileri sivil itaatsizliği gösteri ve toplantı haklarının radikal yorumu yoluyla yasal çerçevenin içine almak istiyorlar. Kimileri ise aynı şeyi ahlak ve hukuk teorilerinin gerekçelerini hukuksal olarak kullanılabilecek haklılık modellerine tercüme yoluyla yapıyorlar. Ama sivil itaatsizlik eylemlerinin legalleştirilmesi istenmeyen normalleştirme etkisi dolayısıyla zaten doğru olmaz. Her tür kişisel riskin ortadan kalktığı durumda kuralların çiğnendiği protesto eyleminin ahlaki temeli sorunlu hale gelir. Böyle bir durumda eylemin mesaj etkisi de azalır. Sivil itaatsizlik yasallıkla meşruluk arasındaki sınırda kalmalıdır. Sivil itaatsizlik ancak böyle bir durumda demokratik devletin meşrulaştırıcı anayasal ilkeleriyle kendi pozitif hukuki oluşumunun bütün formasyonlarının ötesinde bir anlamının var olduğu gerçekliğini ifade eder. Bu devlet son tahlilde yurttaşlarından hukuk düzeninin herkes için anlaşılabilir olan meşruiyetinden başka bir nedenle itaat istemekten vazgeçtiği için sivil itaatsizlik olgun bir politik kültürün vazgeçilemez bir unsurudur. Rawls ve Dworkin sivil itaatsizlik olaylarında katı olmayan bir cezai takibin uygun olabileceğini düşünmekteler. Görevlilerin karar verme sürecinde yeterli genişlikte hareket alanları vardır. İddianame hazırlayıp dava açma kararı, bir cezanın gerekli olup olmadığı, verilen cezanın miktarı gibi. Ancak her durumda Yargıçlar sivil itaatsizliğin adli suçlar türünden bir şey olmadığını açık biçimde ifade etmelidirler. Demokratik hukuk devletinin yasal düzeni bu tür olaylarla yıkılmaz. Devlet yasallığını temsili anayasanın başarısızlığa uğrayabileceği olağanüstü durumlarda, onun meşruiyetini savunabilecek bireylere karşı geçici olarak rafa kaldırıyor. Böyle bir durumun ne zaman ortaya çıkabileceği anayasal organın belirlemelerine bağımlı kılınamaz. Sivil itaatsizlik bu payesini demokratik hukuk devletinin bu aşırı meşruluk iddiasından kazanır. Sivil itaatsizliğin bu pozitif anlamına itina göstermeyip, kuralları bu nedenlerle çiğneyen bireyleri adi suçlu gibi takip eden ve sıradan suçlular gibi cezalandıran hakim ve savcılar otoriter legalizme düşmektedirler. Geleneksel modernizm öncesi yasal ilişkilerden kaynaklanan devlet anlayışıyla davranan savcı ve yargıçlar, gelişmiş demokratik bir toplumun politik kültürünü ve ahlaki temellerini yanlış anlıyor ve anlamını daraltıyorlar. Otoriter legalizmin savunucuları özellikle Carl Schmitt'e başvuruyorlar. Carl Schmitt sürekli bir biçimde ideolojik olarak tarafsız devletin kavgayı önleme fonksiyonunu yerine getirebilmesi için yurttaşların üstün bir yetkiye itaatlerinin gerekliliğini öne sürer ve kanıt olarak da Hobbes'taki mezhep çatışmalarının neden olduğu iç savaş ortağını anımsatır. Sözü edilen şahsın tezleri farklı varyasyonlarla sürekli tekrarlanır. Ama devlet başkanı ya da lider yerine parlamento başkanı ya da anayasa mahkemesine üstün yetki rolünün verilmesi bu tezi daha ikna edici kılmaz. Demokratik devlet elbette yurttaşlarının anayasal olarak korunan bireysel inançları karşısında tarafsızdır. Ancak aynı devlet yasallığın ve hukuka itaatin genel kabul gören ahlaki esasları karşısında tarafsız değildir. Yurttaşların vicdanı herkesi ilgilendiren konulara da uzanır. Bu nedenle kategorik olarak meşruiyete temel teşkil eden anayasal ilkelerin gerçekleştirilmesi ya da bunlara uyulması kavgasının dışında tutulacak hiçbir merci olamaz. Özellikle de müdahaleci devletin politikalarıyla toplumsal yaşamın temellerine müdahalesini artırması gerektiği göz önünde tutulduğunda. Vicdani olarak gerekçelendirilen sivil itaatsizlik, anayasal konsensüse uymayı taahhüt etmektedir ve özel inançların kabulü çabalarıyla karıştırılmaması gerekir. Mezhep savaşları tarihsel örneği tümüyle hatalıdır. Çünkü bu savaşlar sonucu devletler, dini toleransı yani engelleme olmaksızın herkesin inancını yaşama hakkını ilk kez kabul etmek zorunda kaldılar. Buna karşılık Toreo ve Martin Luther King, kölelik ve insan hakları ihlallerine karşı çıkarken kendi bireysel inançlarını mutlaklaştırmayı hedeflemiyorlar. Tersine, geçerli olan anayasal ilkelerin uygulanma biçimini sorguluyorlardı. Muhtemelen gelecekte bir gün Berrigan kardeşleri, Amerika'da protesto amacıyla bir atom santralına girip, ellerindeki çekişlerle tahribat yapan tarikat mensubu iki kardeş, Ç.N. ve tüm kitlesel imha silahlarının yok edilmesi için sivil itaatsizlik önerenleri bugünkünden daha büyük bir doğallıkla bu geleneğin içinde göreceğiz. 5. Bugünkü haksızlık nerededir? Elbette ki prensip sorunu, somut sorundan yani bugün ve burada, kuralları ihlal etmenin sivil itaatsizlik olarak haklı gösterilip gösterilemeyeceği sorunundan farklı bir şeydir. Füzelerin yerleştirilmesi olayındaki haksızlık, Martin Luther King ve Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi'nin karşı çıktıkları haksızlık tipinden, yani temel hakların açıkça ihlalinden farklıdır. Her halükarda hükümetin açıklamış olduğu savunma ve dış politikasına uygun olarak izin verdiği bir silahlanma önlemini, yaşama hakkının, kişisel dokunulmazlığın ya da kişiliğin özgür gelişmesi hakkının ihlali olarak yorumlamak kolay değildir. Aynı şekilde Vietnam Savaşı'na karşı yapılan protestoların yöneldiği türden bir haksızlık da söz konusu değildir. Federal hükümet uluslararası barışı koruma sorumluluğunu ihlal etmekle suçlanamaz. Ancak barış hareketinin en etkin ve ciddi temsilcilerinden Erhard Epler'in polemik amacıyla sivriltilmiş ancak iyi düşünülmüş tezleri örnek olarak alınırsa, sivil itaatsizlik için farklı gerekçelerin çıkarılabileceği bir durumun varlığı ortadadır. Epler yeni kitabında tezlerini şöyle ifade ediyor. Birincisi, Amerika son yıllarda yıldırma stratejisinde köklü değişiklikler yaptı. Carter hükümetine kadar göze alınan iki tarafın da belli ölçüde yıkıma uğraması, atom savaşının önlenmesinin paradoksal koşulu iken, şimdiki ABD hükümeti sınırlı bir atom savaşını kazanma yeteneği elde etmeye çalışıyor. Tabii ki böyle bir savaşı yapmak için değil, tersine bu tür bir tehdit potansiyelini Amerikan koşullarına uygun bir barışın gerekçesi yapmak için. İkincisi, Alman topraklarına yerleştirilmesi düşünülen Pershing 2 füzeleri, bu anlayış çerçevesinde hedefi şaşırmayan ilk saldırı araçları fonksiyonunu üstleneceklerdir. Bunlar birkaç dakika içinde Sovyet emir kumanda sistemini devre dışı bırakacak özellikler taşımaktalar. Amerika açısından önemli olan Sovyet SS-20 füzelerine bir karşı güç oluşturmak değil, tersine nükleer bir düelloda düşmanın kafasını koparmak yolundaki inandırıcı tehdittir. Bu nedenle Amerikalılar Pershing 2 ve Marş füzeleri ile ilgili hiçbir pazarlık girişimine ilgi göstermiyorlar. Üçüncüsü, nitelik olarak yeni olan bu tehdit Sovyetleri Alman topraklarına yerleştirilen Pershing 2 füzelerini ilk hedef olarak tespit etmeye zorluyor. Bu şekilde Alman Cumhuriyeti'nin dev bir silah deposu olarak hali hazırda girdiği risk artacaktır. Bir önleme saldırısının hedefi ve de potansiyel rehini olarak. Dördüncüsü, bu somut gelişmenin de ötesinde yeni füzelerin yerleştirilmesi, büyük güçlerin silahlanma yarışını durdurmaktaki yeteneksizliklerini gösteriyor. Şimdiye kadar toplanan yok etme kapasiteleri, sadece teknik bir hata ya da insani bir yanlışlığın yapılması durumunda bile Avrupa'nın ve dünyanın varlığını ciddi biçimde tehdit edecek boyuttadır. Bu nedenle silahsızlanma görüşmelerini bugüne kadar belirleyen önermeler, yani kendini güvenliğin ölümcül ütopyasında ifade eden, insan bilincinin derinliklerinde yerleşmiş kendini kabul ettirme anlayışı değiştirilmelidir. Epler'in izah tarzı bütün yönleriyle yeterli bulunmayabilir. Hatta hükümetin bakış açısından bu yaklaşım maceracı olarak da değerlendirilebilir. Ama buna rağmen bu yaklaşım, sivil itaatsizliğin haklı arka planını oluşturmaya yeterli olacak kadar iyi düşünülmüş ve gerekçelendirilmiştir. Elbette hükümetin politikasını başka bir yoruma dayandırma ve bunu olası tüm legal araçlarla takip etme hakkını, bu politikalara uygun olarak alınan kararların ve önlemlerin ne kadar vahim sonuçları olsa da kimse tartışma konusu yapamaz. Ancak Epler'in açıklamaları temel alınarak çok büyük tehlikeler içeren ve tek tek bireylerin yaşamını bu kadar derinden etkileyebilecek, hatta tüm bir halkın varlığını tehlikeye düşürebilecek güvenlik kararlarının meclisteki sınırlı bir oy çokluğuyla alınmasının yeterli olup olmadığı sorusu sorulabilir. Bu kuşku özellikle de savaşı önleme stratejisinden savaş stratejisine, Gerd Bastian, geçiş biçiminde bir strateji değişikliği durumunda haklıdır. Kamuoyu araştırmalarından bildiğimiz gibi, yurttaşların NATO ikili kararına ilişkin düşünceleri, hükümet partilerinin bu yılın Mart ayındaki seçimleri kazanmalarında belirleyici rol oynamadı. Böyle bile olsaydı Anayasa Mahkemesi Hakimi Helmut Simon'un Hanover'de Kiliseler Birliği'nin toplantısında ortaya attığı sorular geçerliliğinden bir şey yitirmezdi. Parlamento kamuoyu önünde açık tartışmalar sonunda bir yasa çıkarmadan füzeler yerleştirebilir mi? Federal devletin kendi egemenlik haklarını sınırlayarak nasıl kullanılacağına sadece Amerikan Devlet Başkanı'nın karar vereceği tehlikeli silahları konuşlandırma yetkisi var mıdır? Salt çoğunluk prensibi, üzerinde oylama yapılamayan temel konular dışında, gerçekten de her zaman yeterli midir? Böyle bir prensip dönüşü olmayan, yani gelecekteki bir çoğunluk kararıyla da değiştirilemeyecek ve yanlış olmaları durumunda, herkes için ölümcül sonuçlar yaratabilecek, vahim kararlar içinde geçerli midir? Simon, geçerli anayasal ilkeler ışığında, barış hareketinin politik hedeflerinden hareketle, teknik gelişme ve kitlesel yok etme araçlarının kullanılma programı konusunda çoğunluk prensibine göre karar verilemeyeceği sonucuna ulaşıyor. Evet, kitlesel yok etme araçlarının kullanılması bir zamanlar kölelik konusunda yapıldığı gibi üzerinde oylama yapılamayan temel prensipler kategorisine alınmalıdır. 6. Çoğunluk kuralı ne zaman işler? Kitlesel yok etme araçlarının stratejik kullanımlarının planlanmasında salt çoğunlukla ya da seçimle karar verilmesi durumunda çoğunluk kuralının temel geçerlilik koşulları ihlal edilmiş olmaz mı? O halde Simon'un füze konuşlandırılmaları konusunda verilecek kararla ilgili vurguladığı geriye dönüşün olanaksızlığı sorunu yanında çoğunluk kuralının yerine getirilememesi bugün artık bir sorun olan ikinci bir geçerlilik koşulundan söz edilebilir. App'lerin sadece dış yaptırımlara göre şekillendirilen, araçsal düzeyde tartışılan, kendini kabul ettirme sistemlerinin güvenlik anlayışına yönelttiği stratejik eleştiri, barış hareketinin seslendirdiği çok boyutlu, karmaşık bir endişe ve kuşkular ağının argümanlarından sadece biridir. Bu hareket içerisinde bir araya gelen heterojen gruplar, sadece atom füzelerine kamuoyu adına hayır demekle kalmıyorlar, birçok şeye hayır diyorlar. Bunlar aynı zamanda atom silahlarına, atom santrallerine, dev teknolojilere, kimyasal çevre kirlenmesine, tek başına aletlere ve kimyasal maddelere dayanan tıbba, şehirlerin eski yapılarının bozulup pahalı yöntemlerle yenilenmelerine, ormanların yok edilmesine, kadınlara yönelik ayrımcılığa, yabancı düşmanlığına, ilticacılara yönelik politikaya vesaire hayır diyorlar. Bu bütünde ifadesini bulan muhalefet bir karara, somut bir önleme, bir politikaya değil, bir yaşam biçimine ve normal diye lanse edilen kapitalist modernleşmenin gereksinimlerine, bencil bireyciliğe, maddi güvenlik, rekabet ve kazanma değerlerine göre programlanan ve korkunun ve ölüm gerçekliğinin bastırılmasına, yok sayılmasına dayanan bir yaşam biçimine yöneliktir. Bir Wendland Cumhuriyeti'nin Almanya'da yaşanan bir komün deneyimi Ç.N. kurulması ile ilgili olsun, büyük bir gösterinin bir halk şenliğine dönüşmesi ile ilgili olsun, protestonun biçimi bile bugünkü sorunun farklı yaşam biçimlerinin çatışması olduğunu ortaya koymaktadır. Ama aktarılan ortak kültürel değerler ve kolektif kimlikler bölünürken, yaşamsal sorunlarda çoğunluk prensibi aynen geçerliliğini sürdürüyorsa, ulusal, etnik ya da dini azınlıklarla ilgili olduğu gibi bölünmeler olacak. Yani çoğunluk prensibinin asli işleyiş ve geçerlilik koşullarının zedelendiğinin göstergesi olan ayrımcılık gündeme gelecektir. Çoğunluk kararları üzerinde yapılan sosyolojik incelemeler, politik uzlaşma süreçlerinin çoğunluk kuralının karar verme baskısı altında uzlaşma sürecini mantıklı biçimde işlettiği koşullardan gerçekten ne kadar uzak olduğunun uyarıcı örneklerini bir araya getirmektedir. Buna rağmen azınlıkların kabul ettiği çoğunluk iradesinin demokratik karar alma mekanizmasının en iyi yolu olduğunda ısrar ediyoruz. Bugün de kimse bu konuda ciddi bir değişiklik önermiyor. Ancak çoğunluk kuralının meşruiyetinin korunabilmesi için asgari bir takım koşulların yerine getirilmesi zorunludur. Örneğin farklı kültürel kökenleri ve kimlikleri nedeniyle doğuştan azınlık durumuna düşen gruplar olmamalıdır. Aynı şekilde çoğunluğun dönüşü olmayan kararlar verememesi gerekir. Çoğunluk kuralı ancak belli koşullar çerçevesinde inandırıcı biçimde işleyebilir. Bu kuralın değeri, kısıtlı zaman ve sınırlı bilgilenme koşullarında mümkün kıldığı kararların, tartışmalar sonucu varılan bir anlaşmanın ya da adil olduğu düşünülen bir uzlaşmanın ideal sonuçlarına yakınlığı ile ölçülmelidir. Bu nedenle Klaus Ofe çoğunluk prensibinin geri dönüşlü bir şekilde uygulanmasını, yani çoğunluk kuralının konusunun, biçiminin ve sınırlarının da çoğunluğun onayına sunulması biçiminde bir uygulama öneriyor. Pershing 2 füzelerinin demokratik olarak yeterince meşru olmayan, konuşlandırılması kararına karşı yürütülen sivil itaatsizliğin haklı gösterilmesinin bu bağlamda mümkün olduğunu düşünüyorum. 7. Zorla yaratılan kesinlikler. Önemli politik kararların meşruiyeti konusunda yurttaşların gösterdikleri hassasiyetin bugün Adenauer dönemine göre aşikar bir biçimde artmış olmasını Almanya'daki politik kültürün olgunluğunun bir işareti olarak kabul ediyorum. Buna örnek olarak hükümet değişiminin legal yollarla gerçekleşen ancak gayrimeşru olarak algılanan bir biçimine yönelik protesto eylemleri ile hedefi ve yapılış biçimi yeterince şeffaf olmayan nüfus sayımına karşı yürütülen protesto eylemleri verilebilir. Son aylarda artan meşruiyet talepleri ile katılaşan bir legalizm eğilimi arasındaki açıklık giderek artıyor. Hükümetçe gösteri ceza yasasında yapılan değişiklik, CDU tarafından yönetilen eyaletlerde anayasanın 8. maddesi 2. fıkrasında yer alan itiraz kaydını kendi çıkarlarına kullanma biçimleri ve CSU tarafından kabul ettirilmeye çalışılan toplantı ve yürüyüşlerde maske takma yasağı, yurttaşların temel hakları kullanmalarını bir devlet lisansının ücretle kullanımı derecesine indiriyor. Bir müsteşar sıcak sonbahar tartışmaları vesilesiyle açık biçimde olağanüstü hal yasasının uygulanabilirliğini tartışıyor ve Frankfurter Allgemeine Zeitung barikatçıları beraat ettiren hakimi daha gerekçeli kararı görmeden hem de ismiyle ihbar ediyor. Yani şimdi tavizsiz biçimde sivil itaatsizliğin hangi anlamda haklı olduğunu anlatma zamanıdır. Bu sivil itaatsizliğe çağrıdan farklı bir şeydir. Böyle bir risk üstlenme kararını herkes kendisi vermelidir. Sivil itaatsizlik hakkı haklı gerekçelerle meşruiyetle yasallık arasında bir noktada durmaktadır. Ancak sivil itaatsizliği adi bir suçmuş gibi takibe kalkan devlet, otoriter legalizmin sattığı mailine düşer. Hukukçuların çıkardığı, gazetecilerin yaygınlaştırdıkları ve politikacıların benimsedikleri yasa yasadır, tehdit tehdittir parolaları, tam da bir zamanlar hukuk olanın hukuk olarak kalması gerektiğini söyleyen, neyse deniz hakiminin mantığına uymaktadır. Çünkü hukuk devletindeki sivil itaatsizliğin, diktatörlüklerdeki karşılığının başkaldırı olmasına benzer biçimde, hukuk devletindeki otoriter legalizmin karşılığı diktatörlüğün, sözde legal baskıcı yönetimidir. 1945 sonrası herkese malum olan bu hakikat bugün duyulmak bile istenmiyor. İç ve dış düşmanlara yönelik güvenlik anlayışının pozitivizmi şimdilerde, tarihsel düşüncenin benzer yapıdaki bir pozitivizmini kendine dayanak yapabilir. Yeni tutucu öncü ideologların pozitif geçmiş konusundaki fikir birliğini milli görev mertebesine yükseltmelerinden beri, günümüzün sahte olumlulukları geçmişinkilerde tarihsel sembollerini buluyorlar. Askeri, tarihsel ve esas olarak da hukuki alanda ayakları altındaki zemin kaydıkça bu kesinlik fikrine en katı biçimde sarılan aynı zihniyettir. Ve belirsizlik şimdiye kadar hiç kullanılmamak amacıyla mükemmelleştirilen silahlarla ilgili olduğu kadar daha somut bir varoluş edinmemiştir. Süper güçlerin atom çağında bile kesin kazanılabilecek savaşlar biçiminde bir mutlak anlayışa dönüş yolunda oldukları doğruysa, bu güvenlik ütopyasında sağlam demokrasinin sivil itaatsizliğin belirsizliğini ortadan kaldırmak isteyen hukuksal pozitivist yanlış kavranışındaki düşünce yapısı tekrar edilmektedir. Otoriter legalizm belirsizliğin insani özünü tam da demokratik devletin bu özden beslendiği yerde inkar ediyor. Sivil itaatsizliğin etiği ve pragmatiği, Ronald Dworkin.